Sayın Yavuz Orhan, İstanbul'daki geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan terör saldırısı yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde çok büyük tedirginlik yarattı. İstiklal Caddesi'nin göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde kabul edilen İstiklal Caddesi'nin tam da orta yerinde gerçekleşen bir terör saldırısı yarattığı tedirginlik ve ortaya çıkardığı algı çok büyük etkiler yarattı. Sokaklar bomboştu. Cumartesi günü, pazar günü İstanbul'un hatta Ankara'nın alışılmadık şekilde sokaklarının, caddelerinin boş olduğunu gördük. Ve bu arada bir de pazar günü yapılması gereken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelendi. Dünyada belki ilk kez bir derbi terör nedeniyle erteleniyor diye başlık atıyor gazeteler. Yurt dışında da manşetlere geçti bu haber. Okullar, sınavlar erteleniyor ve insanlar sokağa çıkmaya korkar hale geldi. Bu İstanbul'daki saldırının ardından en son gelişme nedir?
Evet, İçişleri Bakanlığı'nın da resmi açıklaması var. IŞİD saldırısı olarak değerlendiriliyor buradaki saldırı. Ve bakıldığı zaman hedefte de sanki İsrailli bir grup varmış gibi. Çünkü bir İsrailli grubun yanında, yakınında patlatılıyor bomba. Öyle bir değerlendirme yapılıyor şu anda. Ölenlerden 3'ü İsrail vatandaşı, yaralılardan 6'sı aynı şekilde İsrail vatandaşı. Onlar İsrail'e götürüldüler. İran vatandaşı hayatını kaybetti. Bir de bombacı hayatını kaybetti. Sanki İsrail vatandaşları hedefteymiş gibi bir değerlendirme yapılıyor. Ama işin özüne baktığımız zaman, daha geçen hafta Ankara'da, hafta sonunda yine Ankara'da pazar akşamı patlayan bir bomba var. Bu hafta cumartesi İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlayan bir bomba var. İşin gerçeği bu. Ve bu işlerin hepsi Türkiye'nin iki büyük şehrinde, biri başkentinde, biri de İstanbul gibi bir dünya şehrinde.
Ve de merkezinde.
Ve yani merkezinde. İkisi de, birisi Kızılay'da, birisi İstiklal Caddesi'nde. Bu şu demek, Ankara'da her yaşayan insanın iki günde bir de olsa yolunun geçtiği bir noktada patladı bomba. İstanbul'da yaşayan herkesin haftada bir de olsa uğrak noktası halinde olan İstiklal Caddesi'nde patladı bomba. Yani herkes buradan bir tedirginlik duydu her seferinden daha fazla olarak. Çünkü empati yaptı, ben de olabilirdim duygusu herkeste oluştu. Kaygılar çok fazla yükseldi. Her yerde patlayabilir eğer buralarda patlıyorsa bombalar diye. Ankara'daki bombanın faili PKK, İstanbul'daki bombanın faili IŞİD. Öyle görünüyor yapılan açıklamalardan anlıyoruz. Sonrasında 3 canlı bombanın arandığına ilişkin emniyet kaynaklı bilgiler var. Fotoğrafları yayınlandı. Yani İstanbul'da bomba patladıktan sonra biz Türkiye'de 4 IŞİD mensubu canlı bomba olduğunu anlıyoruz. Niye bu yayınlar o bomba patlamadan önce yapılmadı sorusu da gündemde elbette. Ama bütün bunları bir yana bırakırsak Türkiye belki de gerçekten tarihinin en kritik, en kaygılı, vatandaşların en tedirgin olduğu dönemi yaşıyor. Ankara'ya baktığınızda politika yapanlar şunu söylüyorlar. Türkiye'nin bölgesel takım girişimlerini engellemek isteyen dış güçlerin organizasyonuyla karşı karşıya Türkiye. Ve buna pabuç bırakmayacak. Ve terörün gündemini belirlemesine engel olamayacak. Bu cümleyi ettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında altyazıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelendiği son dakika haberi olarak geçiyordu. Yani terör Türkiye'de maalesef gündemi belirliyor. Terör Türkiye'de maalesef şu anda amacına ulaşmış durumda. Çünkü insanlar evlerinden çıkamıyorlar. Terör Türkiye'de ne yapmak istiyorsa o sonucu şu anda canlı olarak görebiliyoruz. Cumartesi akşam Taksim'de, cıvıl cıvıl olan Taksim'de incin top oynuyordu. İstanbul'un her yerinde incin top oynuyordu. Ankara'da bir haftadır insanlar akşamları dışarı çıkmıyorlar. Sunalcimi Caddesi'nden gönderilen fotoğraflara baktığınızda akşam üzeri 3 kişiyi göremiyorsunuz. Parklar boş, caddeler boş. Yani eğer terörün amacı tedirginlik yaratmak ve bir yılgınlık yaratmaksa bu Türkiye'de yerine gelmiş görünüyor. Peki bu yılgınlığı ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Neyi konuşuyoruz? Niye önlem alınmıyor? Önlem alınamıyor demek ki. Yani bir şekilde o bombalar patladığına göre bir zafiyet var ortada.
Bu arada hemen şunu da sormak istiyorum size. Evet. Alman Büyükelçiliği, Alman Konsolosluğu ve Alman Lisesi birkaç gündür tatildi ve kendi vatandaşlarına uyarılarda bulunuyorlardı. Bu uyarı İstanbul Valisi'ne de ulaştırıldığında bizden gelen resmi bir açıklama olmadığı müddetçe bunları kale almayın şeklinde bir ifade kullandığı haberi vardı medyada. İstanbul Valisi bunu söylediği zaman nasıl bir düşünce aldı insanlar?
Büyük tartışma konusu haline geldi. Özellikle Almanya'nın kendi vatandaşlarına verdiği terör alarmı, Alman lisesinin tatil edilmesi, Alman konsolosluğunun kapatılması, büyükelçiliğin kapatılması ve kaynağını açıklaması Almanya'nın. Dedi ki biz PYD'den, Amerika'dan ve MİT'ten bir IŞİD saldırısı olabileceğiyle ilişkin uyarı aldık. O uyarı üzerine biz de kendi vatandaşlarımızı uyarıp kendi önlemlerimizi aldık. Şimdi bunu yaptıktan 48 saat sonra İstanbul'da bomba patladı. Valinin açıklamasından 36 saat sonra bomba patladı. Valine dedi biz söylemezsek siz dikkate almayın. Normal hayatınıza devam edin. Ama ondan 36 saat sonra bomba patladı. Peki sonra valiye bu soruldu. Nedir bu iş diye. Siz böyle söylediniz ama bakın burada bomba patladı. Aynı istihbarat değil dedi. Maalesef Türkiye'de sorumlular sorumluluklarının farkında değiller. Yani böyle bir istihbaratı Almanya'nın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarı olarak ulaştırmasına rağmen İstanbul'un valisinin bunu yok sayması, sonrasında da kimseyi ikna etmeyecek bir açıklama yapması büyük tartışma konusu oldu ama peki sonuç ne? Türkiye'de maalesef işini yapmayanlara ilişkin herhangi bir sonuç olmuyor. Peki burada bir istihbarat sorunu yok mu? İstihbarat sorunu olmasa zaten patlatamaz. Peki bu zafiyet nereden kaynaklanıyor? Buna ilişkin yorum bile yapamıyorsunuz Türkiye'de. Çünkü teröre karşı birlik olmamız lazım. O birlikten kasıt ve hükümetin uyguladığı politikalara tam destek. Onun aksine söyleyeceğiniz her şeyde de sizin farklı bir şekilde suçlanmanız ya da etiketlenmeniz mümkün. Maalesef atmosfer Türkiye'de pek parlak değil bu şartlarda da. Neyi konuşamıyorsunuz? Bu terörü nasıl engelleyeceğinizi bile konuşamıyorsunuz. Bu böyle mi devam edecek? Dış güçler birleşmişler Türkiye'ye karşı böyle bir iş yapıyorlar. Niye dün birleşmediler de bugün birleştiler diye sorduğunuzda Türkiye'de vatan haini ilan edilme şansınız bile yüksek. Bu çerçevede bakıldığında şimdi önlem alacağız deniyor. İşte gerçekten önlemlerin arttırıldığını da görüyoruz ama vatandaş da yavaş yavaş kendi önlemini almaya başlıyor. Artık çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere rastlıyoruz. Kalabalık noktalardan çocuklarını uzak tutmaya çalışan anne babalar var. Mümkünse okula gitmesinler tercihini kullananlar var. Kalabalık noktalardan uzak duracaklar. AVM'lere uğramayacaklar. Vatandaş kendi önlemini almaya başladı. Baktılar ki devlet bu patlamaları önleyemiyor. Vatandaş kendi önlemini alarak kendisini korumaya çalışıyor. Ve bu sanıyorum herhalde bir ülke için yaşanabilecek en kötü şeylerden birisi. Hayat düzeninin artık normal bir şekilde ilerlemediğini söyleyebiliriz İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de. Sadece İstanbul, Ankara'da sınır değil. İşte bir haber geliyor İzmir'de canlı bomba iddiası. Bir haber geliyor işte Adapazarı'nda bir bomba paniği yaşanmış. Bir haber geliyor Çankırı'da bilmem ne olmuş. Rize'de şu olmuş, burada bu olmuş falan. Yani bütün Türkiye'de benzer tedirginlikler yaşanıyor. Bu arada şunu söyleyelim, İstanbul'daki patlamadan sonra da bir klasik yine harekete geçti. Yine patlamayla ilgili yayın yasağı geldi. Sonrasında Twitter ve Facebook yani sosyal paylaşım siteleri, insanların birbiriyle haberleştiği zeminler yavaşlatıldı.
Yayın
yani
yasağı 8 saat sürmüş galiba, 8 saat sonra kaldırılmış öyle mi? 8
saat sürdü, kaldırıldı sonra evet. Yani patlama önlem alınamıyor ama Türkiye'de en iyi işleyen sistem patlama sonrası işleyen sistem, orada da mutlaka yasaklar devreye giriyor.
Dilerseniz bir de sizinle Avrupa Birliği zirvesini konuşalım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olgunlaştırılan konular geçtiğimiz hafta bir imza ile tamamlandı ve bu imza farklı kesimlerde farklı şekillerde yorumlandı. Tanıtımı da farklı şekillerdeydi. Bu tarihi bir anlaşma, tarihi bir imza olarak da tanımlandığını görüyoruz Başbakan tarafından, Başbakan Davutoğlu tarafından. Ancak bunu istenenlerin alınamadığı, Türkiye'nin beklentilerinin ya da taleplerinin yerine getirilmediği şeklinde algılayanlar ve belirtenler de var. Bu konuyu size sormak istiyorum. Örneğin Türkiye 3 milyarın üstüne 3 milyar daha talebi vardı Suriye'den gelen göçmenlere, onların masraflarının karşılanması nedeniyle. Artı Türkiye Avrupa'dan vize serbestliği bekliyordu. Schengen vizesinin serbestliği hakkında bu vizeler için 72 madde ortaya sürüldü. Bunun yaklaşık yarısı yapılmış. Diğerinin de 1-1,5 ay içinde Nisan sonuna kadar bitirilmesinden söz ediliyor. Bittiği takdirde ardından da Avrupa Parlamentosu'nun onaylaması gerekiyor Türkiye'nin vize serbestliğini. Bunun dışında Avrupa Birliği ile yapılacak görüşmelerde yeni fasılların, yeni başlıkların açılması isteniyordu, bekleniyordu. Buna karşı yapılan blokaj ve ambargolar nedeniyle Kıbrıs Rum kesiminin olsun ya da diğer ülkelerin ambargoları nedeniyle sadece bir başlığın açılmasına karar verildi. O da Fransa'nın mali konularda, Fransa'nın çekincesini geri çekmesiyle açılma olanağı çıkan bir başlıktan söz edebiliyoruz. Yani Türkiye istediklerini aldı mı yoksa alamadı mı diye size sormak istiyorum.
Şimdi o tarafından ziyade diğer tarafından bakalım. Bir kere Avrupa Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne hayran olduğu için hadi gel zirveye katıl birlikte şöyle bir karar alalım demedi. Türkiye Avrupa'nın kara kaşına, kara gözüne hayran olduğu için gidip Brüksel'de bu tip bir toplantıya katılmadı. Her iki tarafında mecbur olduğu bir birliktelik vardı. Bir kere bunu bir köşeye koymamız lazım. Çünkü Türkiye dış politikada inanılmaz derece sıkışmış durumda. Amerika ile ilişkilerinde problem var, Rusya ile ilişkilerinde problem var, komşularıyla ilişkilerinde problem var ve bir açılma ihtiyacı var. Yani bir nefes almaya ihtiyacı var. O nefes alanı Avrupa olarak gördük tekrar. Karşı taraftan baktığınızda Avrupa'nın o birlikteliğini devam ettirebilmesi için, Suriyeli göçmenler yüzünden Avrupa Birliği'nin dağılmasının önüne geçebilmek için Türkiye'de işbirliği yapma zorunluluğu var. İşte bu iki zorunluluk tarafları Brüksel'de bir araya getirdi. Bir kere bu hayatın gerçeği olarak koydu.
Bir zorunluluk olarak kabul edelim.
İki tarafta bir zorunluluk olarak kabul etmemiz lazım. Bu bir hayatın gerçeği. İki tarafta o masadan anlaşmayla kalkmak zorundaydı. Aksi iki taraf içinde kamuoyu önünde ve önümüzdeki süreçte saklanılabilir maliyet değildi. Bu çerçevede baktığınızda Türkiye yeni bir öneriyle gitti. Yaklaşık 15 gün önceki toplantıya dedi ki 3 milyar euro değil bana 6 milyar euro ver. İkinci 3 milyar euroyu 2018'e kadar öde. Siyasi olarak bizim ilişkilerimiz artsın. Başlıkları tekrar açalım. Müzakereler yeniden açsın. Ve aynı zamanda vizeleri kaldırın. Vizelerin kalkması zaten Türkiye'nin daha önceden yaptığı anlaşmalarla bir haktı. Ama Avrupa Birliği buna yanaşmıyordu. Şimdi şartları yerine getir açacağım dedi. Açar mı açmaz mı? Evet çok kolay değil. Parlamentonun da onayı lazım. Başka bir takım arzular çıkabilir. Şu olabilir bu olabilir ama açacağını ilan eden, ifade eden bir açıklama söz konusu zirvede. Yani en üst karar organından. Birincisi bu. Olur olmaz. Ama vizeyle ilgili en azından Ekim'de açılacakken Haziran'a çekmek gibi bir avantaj sağladı Türkiye. Aynı zamanda ben de yükümlülüklerimi yerine getirirsem Haziran sonu itibariyle onu göreceğiz. Cepte mi? Değil. Ama imkansız da değil bana sorarsanız. Diğer taraftan 3 milyar euro zaten cepteydi. Peki ikinci 3 milyar euro için o bir vaat olarak duruyor şu anda ortada. Siyasi olarak müzakerelerin açılması, canlanması söz konusu oldu mu burada? Hayır. Ama bir ilişki sağlanmış oldu. Bir başlıkta Fransa'nın ambargoyu kaldırmasıyla mali ve bütçe konularında müzakereler devam edecek. Zaten müzakere dediğiniz şey o başlık açıldığında işte kriterler yerine getirildi mi getirilmedi mi diye bakılacak. Ama başlık kapanmayacak diğerlerinde.
Şu anda zaten bir tek başlık kapatılmış değil mi? Yani açılan 16 başlık var. Evet. Kapanan bir sadece tek başlık var.
Evet sadece istatistik başlığı açıldı ve kapandı. Onun dışındakiler kapatılmadı. Almanya'nın Fransa'nın sonradan aldığı kararlar çerçevesinde.
Kapatılmadığı müddetçe de başlıklar tamamlanmamış. Daha doğrusu Avrupa Birliği kriterlerine uymamış kabul ediliyor değil mi? Açılıyor, görüşülüyor, görüşmeler evet. Devam ediyor. Ta ki görüşmeler bitip kapanana kadar.
Evet, görüşmeler devam ediyor. Bütün kriterler sağlandı dendiğinde o başlıkla ilgili müzakereler bitiyor. Varsa başka başlık görüşüyorlar ama şu anda bütün başlıklarla ilgili müzakereler durmuş durumda. Çünkü hepsi açıldı ama kapanmadı. Yani açılan birçok başlıklar kapanmadılar. Bir tane başlıkla şimdi tekrar müzakere başlamış olacak. Yani yine bir ilişki bazında bakmak lazım buna. Türkiye ne almış oldu bu çerçevede? Avrupa ile ilişkilerini zoraki de olsa bir noktaya bir çıpa olarak kamuoyunun önüne ve dünyanın önüne getirmiş oldu. Yani yüzüm yeniden Avrupa'ya döndü dedi. Avrupa Birliği ne almış oldu? Mülteciler nedeniyle zaten birbirlerine girmişlerdi. Birliğin dağılması söz konusuydu. Şimdilik onun önüne geçmiş oldu ve öngörülebilir bir sorunla karşı karşıya şu anda. Ne diyor? 72 bin gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. 2016 yılı için 72 bin mülteci alacağız Türkiye'den ve kalan kısımda Türkiye'de kalacak diyorlar.
Burada birebirlik konusu önemli. Yani 20 Mart'a kadar gidenler gitti. Bundan sonra gidenler geri gönderilecek ve her geri gönderilene karşı bir mülteciyi de Avrupa alacak. Bu gerçekleşebilir mi sizce? Diyelim ki Yunanistan bize yüzlercesini gönderdi. Almanya ben de yüzlercesini sizden alıyorum mu diyecek?
Kendi aralarında bir kota belirlediler şu anda yapılan anlaşma çerçevesinde. O kotada 72 bin rakamı var. 72 bin rakamı şu an için belirlenen kota. Evet, birebir alacaklar. Buraya gelecek ve böylece yasa dışı göç trafiğinin de önüne geçeceklerini düşünüyorlar. Yani Yunanistan'a gitmek mülteciler açısından bir avantaj olmayacak. Yunanistan'dan tekrar Türkiye'ye geleceklerini bilecekler. Bunun için de Yunanistan'a gitmek için para ödemeyecekler. Kesilmek istenen yol bu. 72 bine gelinceye kadar ben bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. 2016 yılında içinde 72 bini geçerse o zaman yine Avrupa Birliği'yle yeni bir müzakere konusu haline geleceğini görüyorum yapılan açıklamalardan. Ama 72 bin rakamına kadar bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum mülteciler açısından. Bütün bunların yanında baktığınızda politik, reel politik vardı ortada. O reel politik çerçevesinde bir uzlaşma sağlandı. Türkiye daha fazlasını alabilir miydi? Pek tahmin etmiyorum. Avrupa Birliği daha fazlasını verebilir miydi? Belki. Belki orada müzakereler de uzayabilirdi, şu olurdu, bu olurdu. Ama her iki tarafın da kendi kamuoyuna satabileceği bir sonuçla dönmüş oldular. İşin merkezinde insan var. Aslında utanç verici bir durum var. Hem Avrupa açısından hem Türkiye açısından. Türkiye elindeki mültecileri bir koz olarak kullandı. Avrupa insanlarla ilgili bir mevzuda politik bir yaklaşımla parasını vereyim ama bize gelmesin yaklaşımını sergiledi. Avrupa değerlerinden uzaklaştı ama reel politiğe baktığınız zaman iki tarafında memnun olabileceği bir sonuçla biçilildi gibi görünüyor. İki tarafında kendi kamuoyuna satabileceği bir sonuçla. Diye.
Bu arada gelen tepkilerden biri de neden sizler bakmıyorsunuz da biz bakmak zorundayız. Burası bir göçmen kampı haline mi dönüşecek? Göçmen kampı mı burası koca bir ülke diyenler için neler söylenebilir?
Yani sayının Türkiye'de artabileceğini tahmin etmek zor değil ama artık zaten öyle bir noktaya gelmiş ki 3 milyon mülteci var. Ne yapacaksınız Türkiye'deki 3 milyon mülteciyi? Açık kapıları hadi gidin siz Yunanistan'a, Bulgaristan'a deme şansınız olmadığına göre en azından Türkiye'de bunun maliyetini azaltmak için bir formül buluyorsunuz. Ve Türkiye'de belki de daha sistematik, kayıt altına alınabilir bir mülteci politikasını uygulamak için bir kaynak yaratıyorsunuz. Aynı zamanda dış politikada da bir açılım, bir rahatlama, bir nefes alma alanı oluşturuyorsunuz kendinize. Bir işbirliği alanı ve Avrupa çıpasını yeniden Türkiye'nin önüne bir hedef olarak koyuyorsunuz. Yani bu hükümet açısından farklı değerlendiriliyor, Cumhurbaşkanı açısından farklı ama durum böyle görünüyor. Reel politik anlamda baktığınızda doğru bir hamle, doğru bir hareket. İşin özündeki insanlara baktığınızda o zaman işte utanıyor konuşurken insan, işin özünde mülteciler dediğiniz şey insan ve insanlar üzerinden yapılan bir pazarlık var. Evinden, köyünden, savaştan, ölümden kaçmış, ölümü göze alarak Avrupa'ya gitmeye çalışan insanlardan bahsediyoruz. Ama Avrupa'nın da bunu hiç umursamadığını görüyoruz. Türkiye'nin de bunu bir elinde koz olarak kullandığını görüyoruz maalesef.
Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Tanju Bey.
Sizlere iyi haftalar diliyoruz.